Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bugün aile içi ilişkiler, işte insanlar arası ilişkiler konusu üzerinde devam ediyoruz. Konumuz evlere giriş kuralları. Biliyorsunuz evler insanların kendilerini en rahat hissettiği yerleridir. Onun oradaki rahatını bozmamak için bir takım Cenab-ı Hak giriş kurallarını belirlemiştir. İşte kim, kimin yanına nasıl girebilir? Girişin serbest olduğu zamanlar nelerdir? Yasak olduğu zamanlar nelerdir? Ya da girmeleri serbest olan kişilerin giriş kuralları nelerdir? Onları inşallah okuyacağız. Anlamaya çalışacağız Kur'an-ı Kerim'den. Bu Hucurat suresinde Allahü Teala 13. ayette şöyle diyor: Ya eyyühennas inna halaknakum min zekerin ve unfa. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Erkek kimdi? Adem Aleyhisselam. Kadın da Havva validemiz. Biliyorsunuz Allahü Teala o dünyanın ilk ailesi olarak Adem Aleyhisselam'a dedi ki: Ya Adem, udhul ente ve zevcuk el cenne. Sen eşinle beraber şu bahçeye gir dedi. İki kişi. Dünyada iki kişi var. Üçüncü bir kişi yok. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Sizi milletlere ve kabilelere böldük. İşte ne oluyor? İşte diyelim ki Adem'in evlatları, onun evlatları, onun evlatları, her birisi öbek öbek kendi içerisinde yeni çocuklara sahip oluyor. Bölük bölük ayrılıyor. Yani şimdi birisine Türk diyorsunuz, birisine Kürt diyorsunuz, birisine Laz diyorsunuz, birisine efendim Arap diyorsunuz, birisine Acem diyorsunuz falan. Tabii Allah dilleri de farklılaştırmıştır. Lita'arafu, birbirinizle tanışasınız, bilişesiniz diye. Yani tanımak için ne yapacağım? Şimdi Fatih, Yahya. Ben şimdi size Fatih, Yahya. Hangi Fatih diyeceksiniz? O kadar çok Fatih var ki, o kadar çok Yahya var ki. Ne yapacağım işte? Falanca kişinin oğlu Yahya. Filanca kişinin oğlu Fatih. Bazen o yetmez. Bazen daha geniş gruplar. Kabilelerini anlatmak gerekir. İşte bak, Türklerden falan diyorsunuz. Bazen Türk yetmiyor, Asyalılar diyorsunuz. Avrupalılar diyorsunuz falan. Peki, inne ekremekum indallahi etkakum. Allah yanında en değerli olanınız, kendisini yanlışlardan en çok koruyandır. En çok kim yanlışlardan kendisini koruyorsa en değerli olan odur. Babası kim, anası kim falan, ona bakılmaz. Hepimizin babası Adem Aleyhisselam hepimizin annesi Havva validemizdir. Hepimiz onların çocuklarıyız. Eğer bir nebinin evladı olmak faziletse hepimiz nebinin evladıyız. Yok biz seyyidiz diye birisinin övünmeye hakkı yok. Sen başka bir şey misin? Bizim soyumuz biliyor musun bize kimler derler de kim derse desin neticede Adem Aleyhisselam'ın çocuğuz. Kimseyi, kimse kendisini kimseden üstün görmesin. İnna Allaha alimun habir. Allahü Teala her şeyi bilir ve her şeyin iç yüzünden de haberdardır. Şimdi tabi bu aileleri Allahü Teala yaratıyor. Mesela Rum suresinin 21. ayetinde şöyle söylüyor Cenab-ı Hak. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Allah'ın ayetlerindendir. Sizin için kendinizden eşler yaratmıştır. Kendi cinsinizden. Yani bir insana insan. Eş derken Kur'an-ı Kerim'de zevce kelimesi geçmez. Zevç kelimesi geçer. Yani kadın için kullanılan kelime neyse erkek için kullanılan kelime de aynıdır. Türkçe'de olduğu gibi. Çünkü bunu söylememin sebebi şu, Arapça'da erkek ve dişi diye kelimeler ayrılır. Ama eş konusunda böyle bir ayrım yok. Sizin için eşler yaratmıştır. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Onun yanında sükunet bulasınız, rahat edersiniz diye. Şimdi bu böyle bir öyle bir sükunet ki biliyorsunuz Allahü Teala Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi o bahçeden çıkarırken ne demişti? İhbitu, ihbita, minha. İkiniz buradan inin. Taha suresi 123'tü. Ba'dukum li ba'din adu. Biriniz diğerine, diğerinin haklarına göz dikecek. Yani kadın isteyecek ki, Havva isteyecek ki Adem'i emri altına alsın. Adem isteyecek ki Havva'yı emri altına alsın. Bütün ailelerde böyle. Yani burada şimdi millet zanneder ki sadece benim eşim böyle. Kadın zanneder ki sadece benim eşim böyle. İstiyor ki hep onun dediği olsun. Olur mu öyle şey? Erkek de ne der? Ya ben burada ne olduğumu anlayamadım. Bu evin şeyi miyim? Hizmetçisi miyim? Yoksa bu evin beyi miyim? Kardeşim bu işin kanunu böyle. Bunun böyle olduğunu anlarsan çünkü ikiniz de birbirinize imtihan ediliyorsunuz. Hanginiz Allah'ın emrine uyarsanız o mutlu olur. İkiniz de uyarsanız ikiniz de mutlu olursunuz. Ama bunun yanında bir de birbirinizin yanında rahat edebileceğiniz bir imkan şey yap. Sükunet bulursunuz, huzur bulursunuz. Dolayısıyla dikkat edin, nereye giderseniz gidin, evinizdeki huzuru bulamazsınız. Evdeki rahatlığı bulamazsınız. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Aranızda bir sevgi oluşturmuştur. Yani hep birbirinizi ararsınız. Gözüm hep seni arıyor dersiniz. Bir de birbirinize karşı bir merhametiniz, rahmetiniz vardır. Yani kadın ister ki eşime bir ikramda bulunayım, erkek ister ki eşime bir ikramda bulunayım. Yani bunu da Allah yaratmış böyle. Çünkü bir şey yaptığı zaman mutlu olur. Kadın bir şey yaptığı zaman mutlu olur, erkek bir şey yaptığı zaman mutlu olur. Şimdi bunlar genel kurallar. Bir de evlere giriş çıkış nasıl oluyor? O konuyla ilgili ayetler var. Allahü Teala yani bir insan kendi evinde rahat edeceği için öyle pat diye girmelere müsaade etmemiş. Girip de adamı saatlerce meşgul etmeye müsaade etmemiş. İzinsiz girmelere müsaade etmemiş. Bugün bakıyorsunuz, adam pat diye gelmiş. Hiç sorup ettiği yok. Dalıyor, sizi saatlerce meşgul ediyor. Yahu kardeşim, dünyada bir tek sen misin? İnsanlar zannediyor ki, yalnız ben varım dünyada. Bu adamın da zaten başka bir meşguliyeti yoktur. Benden başka kimse buna bir şey sormaz ki. Mesela bize soru soranların çoğusu öyle düşünüyor. Kim soru soracak? Bebek gel bir 10 dakika otur da göreyim hadi burada. Sadece bizimle alakalı değil, herkes için. Kardeşim, herkesin kendi özel meşguliyeti vardır. O insanları rahatsız etmemek gerekir. İşte Allahü Teala bunun kurallarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Onu bir Fatih Hoca'dan, böyle Yahya Hoca'dan böyle karşılıklı paslaşmayla dinleyelim.
Aileyi aile yapan temel unsurlardan bir tanesi de mesken ve özel hayattır ki bugün bu dersimizde bu hafta bunları konuşacağız. Zaten mesken dokunulmazlığı, özel hayatın korunması bütün kanunlarda insanlık tarihi boyunca hep önemsenmiş. Bir takım çerçeveler çizilmiş, ilkeler geliştirilmiş, kurallar, müeyyideler geliştirilmiş. Bu o kadar önemli bir şey ki Kur'an-ı Kerim insanlığa yol gösterici ve bugün yine geçen hafta mesela hatırlar mısınız bilmiyorum. Boşama süreci başladığında artık bir nevi yolun sonu görünürken bile kadın ve erkeğin aynı evde yaşamalarını Kur'an-ı Kerim'in şart koştuğunu ve bugünün en modern toplumlarında bile böylesi bir şeyin hayal edilemeyeceğini söylemiştik. Bugün de benzer şeyi ev içi mahremiyet kuralları için söyleyeceğiz. Yani bugün hiçbir beşeri sistem bu tür kuralları neredeyse 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuklar seviyesine indirgeyip düzenleyecek durumda değildir. Kur'an-ı Kerim daha çocuk yaşta bunları bir şekle sokmak, bir düzene sokmak için kurallar geliştirmiştir. Mesela Nur suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Müminler elinizin altındaki esirler ile henüz ergen olmamış, buluğa ermemiş çocuklarınız 3 vakitte sabah namazından önce, öğlen dinlenmesinde elbisenizi çıkarınca, bir de yatsı namazından sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Yani sizin evladınız, kız ya da erkek, belki 2 yaşında, belki 5 yaşında. Allah-u Teala diyor ki, bu çocuklara sizin odanıza hangi vakitlerde girebileceğini, hangi vakitlerde giremeyeceğini gösterin, öğretin. Bu konuda ilkeler belirleyin. Daha küçük, ergenlik çağına ulaşmamış çocuklara bu eğitimi veriyor. 3 yaşında. Evet. 2 evet. Yaşında. Dolayısıyla bugün konuşacağımız şeyler esasında evrensel şeylerdir ve bütün insanlığa bir mesaj taşır. Sadece ben Müslümanım diyenler için değil.
Buyurun. Girip şunu söyleyebiliriz belki. Şimdi ders başlığına bakıldığı zaman hani evlere giriş kuralları dedik. Şimdi şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Deniyor ki ya bunca mesele varken şimdi sıra buna mı geldi? Değil mi? Duyuyorsunuz bunu. İşte ümmetin bu kadar problemi var, siz neyle uğraşıyorsunuz? Halbuki takip edilse, başından sonuna bir bakılsa, yani ümmetin her sorunuyla ilgili uğraşı ortaya koyuyoruz biz. Ekonomiyle ilgili ne dersler yaptık bugüne kadar, değil mi? Ahlakla ilgili, bilim, din bilim ilişkisiyle ilgili, aileyle ilgili, cihatla ilgili, hepsiyle ilgili. Ama bizim din dediğimiz şey 3 ana unsurdan oluşuyor. İman, ibadet ve ahlak. Üçü birbirinden ayrılmaz. Etle tırnak gibi olan unsurlar. İman dediğimiz şey inanılacak esaslar bütünü. Onlarla ilgili konuşuyor muyuz? Allah konuştuğu için konuşuyoruz. İbadetler, namaz, oruç, hac, zekat konuşuyor muyuz? Ne kadar sık konuşuyoruz. Ama bakınca ne dönüyor? Ya işte siz hala burada mısınız? İşte başka sorunlarla ilgilenin. Ya Allah Teala bunları hepsini böyle bizim bildiğimiz manada giriş, gelişme, sonuç şeklinde mi anlatıyor? Yok. Bir yani iman işte var. Hop ibadet. Oradan cennet, cehennem. Oradan kadın, aile. Oradan işte evlere giriş kuralları. Niye? Çünkü iman ve ibadetle birlikte bu dinin temel bir prensibi de nedir? Ahlaktır. İman var, ibadet varsa ahlak da olmak zorundadır. Bu edep, bu terbiye nereden başlar? Evden başlar. Çocuklardan başlar. İşte bakın ilk daha okuduğumuz ayette 2-3-5 yaşındaki çocuklara bile Allah bir terbiye verdiriyor. Niye? Çünkü bu dini çocuk büyüyünce ahlaklı olarak öğrenmek zorunda. Babasının, annesinin odasına belli vakitlerde girip giremeyeceğini, değil mi? Başkasının evlerine nasıl gireceğini, birisiyle görüşmeye gitmeden önce ona haber vermesi gerektiğini, kendisine müsait değiliz deyince dönmesi gerektiği erdemini bu çocuk bilecek. Şimdi Allah anlattığı için bakın biz de burada bunları ders yapmak zorunda değil miyiz? İnsanlara aktarmak zorunda değil miyiz? Bu önemsiz mi? Yani önemsizlik neye göre?
Bak ben sana bir şey
söyleyeyim. Ayırt edebilir miyiz yani bunları?
Bak ben sana bir şey söyleyeyim. O sana konuşacak başka bir konu kalmadı mı diyen kişiye de ki sen hangi konuyla meşgulsün?
Evet. Senin daha önemli ne mesela?
Yok yok ne yapıyorsun? Ha. Sen şu anda neyle meşgulsün? Bunların yaptıkları şu. Bu yapılan çalışmalar karşısında çok psikolojileri bozuluyor. Biz niye bir şey yapamıyoruz diyemedikleri için yani başka konu kalmadı da bu.
Bunu, evet.
Hangi konuyu işlerseniz işleyin bunu derler. Başver onları. Onları başver.
Yok yani bu da Müslüman.
Hayır desinler ya.
Zorunlu bir bilgi değil mi?
Yani o adamlara sor de ki sen neyle meşgulsun? Hadi bakayım hangi problemle meşgulsun? Ve şunu da sormak lazım. Beyler bugün Türkiye'de kaça çıktı ilahiyat fakülteleri biliyor musunuz?
Yani her ilde var, birkaç ilde de 3-5 tane var.
Tabii. Peki hangisi Müslümanların hangi problemini çözdü? Söyleyin bakayım bana. Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu var. Hangi problemi çözdü de? Şu anda en önemli problemimiz bu. Onda çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olun dedi. Bir tane var mı? Bildiğim bir şey var mı? Ama problem çıkarma derken evelallah. Üzerlerine yoktur. Mesela şimdi az önce Fatih Hoca ayeti okudu. O konuda da bir makalesi var. Allah ne dedi? Mesela Diyanet'inle ilgili olarak az önce okuduğun ayette yatsı namazdan sonra ve sabah namazdan önce. Bu vakit ne vaktiymiş ayete göre? İnsanların çıplak olabilecekleri vakit. Bak yatsıdan sonra sabah namazdan önce. İsra 78. ayette Allah ne diyor? 79'da. Ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek. Yani yatsıdan sonra gece uyku zamanı uykundan kalk sana özel bir görev olarak namaz kıl. Yani namaz kılma sebebiyle kalkar. Kimisi salat diyor ya o şeyde. Peki şimdi yatsıdan sonra sabah namazından önce diye bir vakit var mı Diyanet'te? Burada defalarca okuduk. Kendilerinin yazdıkları mealde namazı hava kararına kadar kılın diyor. Uyuyorlar mı? Hava karardıktan yani yatsının vakti bittikten sonra ezan okunuyor. Peki bu konuda ağzını açan bir tane ilahiyatçı gördün, duydunuz mu?
İşte onlara göre basit mesele olduğu için.
Tabii basit canım.
Yani bunu söylememin sebebi
tabii var. Basit. Onlar için
ne diyorlardı bize? Yani size ne diyorlar? Yani ne işiniz var sizin? Yani Türkiye'deki sorunlar bitti de, İslam alemindeki sorunlar bitti mi de kutuplara gidip bir de namaz vakti gözlemi yapıyorsunuz? Bu önemsiz çünkü onlara göre.
Tabii önemsiz.
Mesele bu yani.
Tabii çok önemsiz. Çünkü ateistleri susturuyorsun. Evet. Ateistlerin konuşması lazım.
Hani bir de bizim tek
bu adamları susturmaları lazım. Bak, ateistlerin bu adamları susturmaları lazım. Adamlar çok haklı olarak ne diyorlardı ya? Bakın hiçbir kuralınız yok. İşte Norveçliler bir uluslararası toplantı düzenlemişler. Hiç yani bizim herhangi bir katkımız yok. Bütün masraflar onlar üstlenmiş. Gittik. Orada birisi çıktı. Oslo'dan gelen birisi. Yahu dedi takvim getiriyorlar. Akşam şu vakitte şey çünkü orada Oslo'da gece bir saat, bir buçuk saat bir karanlık oluyor. Başka yok. Şu saatte şu, niye? İşte öyle. Tam bizim Erzurum çözümü. Diyeceksen ki niye? İşte öyle.
İşte öyle.
Yahu hiçbir delilleri yok. Hiçbir kuralları yok. Allah'a çok şükür. O Cenab-ı Hak nasip etti. Şimdi o kuralları tespit ettik. Ne diyorlardı? Allah buraları bilmiyor mu? Haksız mı? Ama şimdi bu konunun uzmanları diyor, şok oluyor. Diyorlar ki sizden duyduğumuz her bilgi bizi şok ediyor. Orada o kadar, çünkü orayı Kur'an-ı Kerim açıkla, o konuya
Ya Kur'an-ı
girmeyeceğim.
Kerim'de varsa önemlidir. Biz o yüzden bunları işliyoruz yani. Uzun
Hayır,
lafı
tamam
kısası
da
o.
siz ne
Evet.
yapıyorsunuz diye sormak lazım bu insanlara. Siz sadece düşünün, bakayım acaba ben ne zaman Diyanet İşleri Başkanı olurum? Ben ne zaman kadrom yükselir? Tamam. Şu an mübarek olsun. Ya da ben ne zaman profesör olacağım? Ben o profesör olsun ya ne dekan, ah bir dekan, dekan ol, ya bir de rektör olsam iyi olur. Ne olacak? Dolayısıyla bak şimdi ne dedi Allah? Kaç ayette yatsıdan sonra sabah namazdan önce. Peki Fatih sen bu konuda makale yazdın. Bunları destekleyen bir tane hadis var mı? Bütün hadisler bu şekilde bunu desteklemiyor mu? Bir de Allah'tan korkmadan kalkar ne derler? Hadis inkarcısı. Hani burada sürekli ilan ediyoruz. Beyler, bakın bütün mezhepler, şu mezhep bu mezhep diye ayrım yapmıyorum. Bütün mezhepler bir tane konu seçin. O konudaki kullandığınız bütün hadisleri biriktirin şuraya. Aynı konuda bir de gelin bize. Bakalım hangimiz daha çok hadis kullanmıştır. Siz kullanamazsınız. Çünkü siz ayetleri ıskalıyorsunuz. İşte gördünüz. Diyanet hadis kullanabilir mi? Ağzını açabilir mi? Yapacağı tek şey devlet gücünün istismarıdır. Başka bir şey yok. Tabii ki bize de ne diyecek? Başka, gerçi bunu Diyanet söylemiyor ama bunu Diyanet söylemiyor ama farkı yok. Kafa aynı kafadır. Sen Allah'ın emrine uyma. Arkana devlet gücünü alıp istismar ettiği için kendini güçlü gör. Hadi göre bak buradan meydan okuyorum. Ey Diyanet, ey ilahiyatçılar, siz bizim kadar güçlü olamazsınız. Bizim noktamız kadar olamazsınız çünkü biz en güçlüye dayanıyoruz. Biz Allah'a dayanıyoruz. Ya yola gelirsiniz ya da Allah sizi yola getirir. Dünyada da cezanızı verir, ahirette de haberiniz olsun. Evet, şimdi devam et.
Bu o kadar önemli ki, bakın 1400 yıl önce, 14 asır önce Allah-u Teala insanlara demiş ki çocuklarınıza şu şu şu vakitlerde giriş çıkışı telkin edin, öğretin. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Hepimizin vicdanlarını sızlatan bundan 4-5 yıl öncesinde ne kadar yoğun hadiseler vardı. İnsanların gece saat 2'de, 3'te, 5'te yatak odalarına girip kameralarla, canlı yayınlarla pijamalarıyla insanları ters düz edip dışarıya aldıklarını. Ya bakın, yatak odasına giriyor insanların. Oysa Allah'ın kitabı 1400 yıl önce bu mesajı vermiş. Çocuklar anne babaların odalarına giremiyorlar. Yani
Kapıyı kırıp
yani
giriyor.
gelinen noktaya bakar mısınız? Hani bunlar basit mesele mi değil mi? Gelinen nokta bu. 1400 yıl geçmiş, hala hiçbir şey oturmamış. İnsanların evlerine, yatak odalarına suçlu mu değil mi? 4-5 yıl önce bunların hepsini her gün televizyonlarda görüyorduk. Gelinen nokta bu.
Ya bugün de yok mu?
Gizli tanık ifadesiyle gidip adamı evinden alıyor. Ya gizli tanık ne demek ya? Ya bunu Avrupalı söyler ama bir Müslüman bunu söyleyemez. Ne demek gizli tanık? Bir adam evinden alınabilir mi? Evet.
Şimdi evlere giriş kuralları dedik. Kur'an-ı Kerim'de ev kavramı hakikaten çok önemsenen kavram. Mesela beyt kelimesi geçer. İnsanların gecelediği mekanlar anlamında. Nitekim Allah-u Teala Nahil Suresi 80. ayette "Vallahu cealeleküm min buyutiküm sekenen" diyor. Yani o beytlerinizi, evlerinizi, hanelerinizi huzur bulacağınız, dinleneceğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz mekanlar kıldı. Ve dolayısıyla bunun fonksiyonunu söylüyor. Niçin insanlar ev edinirler? Çünkü orası onun mahremidir, kendisini iyi hisseder, huzur bulur, dinlenir. Yine mesken ifadesi Türkçe'de de kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yine hücre diye Türkçe'de kullanıyoruz. Hücur ifadesi, dar kelimesi. Hep insanların evleri, işte geceledikleri, ailesiyle bir arada bulundukları mekanlar anlamına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim herhangi bir meskene girerken daha giriş aşamasında, ki biz bugün dersimizde hem giriş aşamasında hem orada kalış hem de çıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ilkeleri göreceğiz. Daha giriş aşamasında bizden bir takım ilkeleri gözetmemizi söylüyor. Nur suresi 27, 28 ve 29. ayetleri okuyacağız. Allah Teala 27. ayette şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenü, müminler.
Ama sen az önceki şeyi istersen bir daha tekrarla da bu kaybolmasın. O Nur 58'deki giriş kurallarını bir daha bir tekrarla. Çünkü araya başka şeyler girdi. O kaybolmasın.
Yani burada Allah-u Teala ev içi, yani buna eğitimin daha küçük yaşta başladığını vurgulamak için söyledik. Yani ev içinde ev halkının, anne, baba, çocuklar, orada kalan işte hizmetliler, şunlar bunlar varsa bunların evin içerisindeki odalarda, yani ev zaten bir mahrem yer. Bir de bu mahrem yerin içerisinde daha küçük mahrem yerler, odalar var. Bunların da arasında Allah-u Teala bir takım kurallar geliştirmiş. Burası benim annemin, babamın evidir diyerek sen çocuk da olsan, o evin içerisinde yatan, kalkan, orada yiyip içen, artık oradan birisi haline gelmiş, oranın bir hizmetlisi dahi olsan, belli vakitlerde sen o kapıyı mutlaka çalmalısın veya geldiğini ifade eder bir takım işaretler ortaya koymalısın ki bir takım işte insanların görünmek istemediği, görmelerini istemediği bir takım durumlar, şunlar bunlar olmasın, kurallar gelişsin. Yani ev içinde aile bireyleri arasındaki mahremiyet kuralları ve ki bunlar çocuk yaşta eğitime başlanılıyor. Şimdi Nur suresinin 27. ayetinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü la tedhulü büyüten gayre büyütiküm hatta testenisü ve tüsellimü ala ehliha. Ey müminler, kendi evlerinizden başka evlere kendinizi tanıtıp izin almadan ve orada olanlara selam vermeden girmeyin. Bakınız, en temel ilke. Şimdi kendinizi tanıtacaksınız. Siz kimsiniz? Dışarıdan gelen birisiniz. Ev halkını tedirgin eden, endişeye sevk eden bir takım şeyler olmamalı. Bunları izale etmelisiniz. İşte ben şuyum. Müsaitseniz girmek istiyorum. Ve girdikten sonra işte selam vermek. Tüm bunlar yeni bir mekana, sizin olmayan bir mekana girerken karşı tarafa bir güven vermek, onların üzerlerinde bir endişe varsa bunları izale edici şeyleri yapıyorsunuz. Dedikten sonra zâliküm hayrun leküm leallekum tezekkerun. Bu sizin için çok daha iyidir. Keşke fıtraten ve tecrübelerinizle zaten var olan bilgileri kullansanız. Yani Allah-u Teala diyor ki kendinizi tanıtmanız ve girdikten sonra ev halkına selam vermeniz, bu tür ilkeler sizin zaten fıtratınızda var olan bilgilerin açığa çıkartılması ve zaten tecrübelerinizle elde ettiğiniz bilgilerin de onayladığı şeylerdir. Yani bunlar, ya bunlara ne gerek var değil. Bu emri yerine getirdiğinizde şunu düşünürsünüz. Ya hakikaten zaten olması gereken şey de bu. Çok iyi yaptım. Gitmeden önce bir haber verdim. Müsaitler mi değil mi bunu öğrendim. Ondan sonra girdim. Hepsinin haline hatırını sordum. Onun için mesela evinize gelen insanların bazen gelişinden haz etmezsiniz. O tavırlarından, oturuşlarından, ses tonlarından, mimiklerinden haz etmezsiniz ve tedirgin olursunuz. Dersiniz ki ya bir an önce şu muhabbet bitse de çekse gitse. Ama bazı insanlarda vardır ki ya dersin keşke işi, inşallah işi yoktur da evimde biraz daha oturur. O ilk intiba, o şey çok önemli. Allah-u Teala bunun önemine burada dikkat çekiyor. 28. ayette fe illem tecidu fiha ahadan fela tedhuluha hatta yu'zene lekum. Orada kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar içeri girmeyin. kapıya şey yaptın, belki açık ama girme. Sana gir ya, burası benim işte amcamın evi, burası benim oğlumun evi, burası benim gelinimin evi. Hayır. Kapı açık da olabilir. Hayır. Sen sana gir denilmediği sürece içeriye girmemelisin. Senin görmek istemediğin veya oradaki halkın görmeni istemediği bir takım şeyler vardır. Bunlar çok önemli. Ve in kıyle leküm ürci'u ferci'u. Dahası, bakın, size denilebilir ki kapıya kadar geldiniz. Yani ne kadar aslında insan mesela düşündüğünde, ya bu da olur mu? Ne kadar kabalık ya. Ben gelmişim, bana diyor ki müsait değilim, daha sonra gel. İnsanın canı sıkılır. Ama bakın devamındaki ifade çok önemli. Yani gidin diyorsa size ev halkı, geri git, girme. Devamı diyor ki hüve ezkâleküm. Bu sizi geliştirir. Bu seviyelerinizi, ilişki seviyenizi yükseltir. Bunu takmayın kafaya. Ya beni kabul etmediler, müsait değillermiş, geri yolladılar. İlk etapta hoş gelmeyebilir ama Allah-u Teala diyor ki bu seviyeye çıkartırsanız ilişkilerinizi, giriş kurallarınızı, bunlar sizi geliştirir. Sizde refleks haline gelir. Ya kardeşim, geçen gittim, geri döndüm. En azından öncesinde bir haber vereyim. Müsait mi, değil mi? Bunlar insanların birbirleriyle olan münasebetlerini geliştiren şeyler. Vallahu bime ta'melun alim. Çünkü Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. Sizin davranışlarınızı, reflekslerinizi, zaaflarınızı biliyor. Onun için bunları engellemek için size bu tür ilkeler koyuyor. Ve 29. ayet. Leysa aleyküm cünahun en tedhulu büyüten gayre meskunetin fiha meta'un leküm. Oturanı olmayan ama içinde size ait mal bulunan kapalı mekanlara girmenizde bir günah yoktur. Yani o içeride biliyorsunuz ki burada bir hayat yok. Belki burası bir bahçe, belki burası bir depo, belki bir dükkan. İçeride de sizin eşyanız var. Biliyorsunuz ki o içeriye girdiğinizde orada bir mahremiyet yok, aile hayatı yok. Ha, bu tür mekanlara girebilirsiniz. Bunlar sıkıntı değil. Ama içeride insanlar yaşıyorsa, bir aile hayatı cereyan ediyorsa, karı koca hayatı, çoluk çocuk hayatı varsa, hayır, burası artık sizin değil. Tam bir dokunulmaz mekan orası. Ancak izin verilirse girersiniz. Vallahu ya'lemu ma tübdüne ve ma tektümün. Açığa vurduğunuz şeyi de, gizlediğiniz şeyi de Allah bilir. Dedik ki biraz önce selam vermek. Mesela Nur suresinin 61. ayetinde Allah-u Teala yine فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Yani evlere girdiğiniz vakit Allah'tan ömür ve güzel bir bereket dileğiyle dostlarınıza selam verin. O ilk temas, iyi bir amaç, iyi bir niyetle girdiğinizin, endişeye mahal olmadığına dair insanlara iyi dileklerde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu Allah-u Teala burada bunu söylüyor. Yani bakın çok basit gibi gözüküyor ama bugün hali hazırda 2000'li yıllardayız. Bunların, bütün insanların aile içi sırlarının, mahremiyet kurallarının internet aracılığıyla ifşa edildiği bir dönemde yaşıyoruz ki Allah-u Teala bize bu konularda ilkeler belirliyor. Yine Nur suresinin 30 ve 31. ayetleri burada çeşitli vesilelerle hep okundu. İlk temas, değil mi? Kapıyı çaldığınızda, ki biraz sonra Yahya hocam bunların örneklerini verecek. Kim açacak? Bilmiyorsunuz, erkek mi açacak, kadın mı açacak? Bütün bunlara karşı bir tedbir geliştirmemiz gerektiğini, işte gözlerin, ister erkekler olsun ister kadınlar olsun, gözlerini sakınmak. Yani evin içerisinde olanlara rahatsız edici bir tarzda bakmak, o ilk temastaki mahremiyet kurallarının da mutlaka gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz. Öte taraftan hadi girdiniz içeri, selam da verdiniz, oturdunuz, bitiyor mu? Hayır. Halden anlamak, davranışlarınıza çeki düzen vermek, bir ölçü getirmek. Mesela bununla ilgili de bir ayet okuyup sözü vereceğim. Ahzab suresinin 53. ayeti. Mealen, ey iman etmiş kimseler, yemek için izin verilmeden vakitli vakitsiz Nebi'nin evlerine girmeyin. Yani insanlar yemek mi yiyor, yemek vakti mi, kahvaltı mı yapacaklar, akşam yemeği mi yiyecekler? Yani bunlara dikkat etmek lazım. Tam yemek vakti, çat kapı girdiğiniz zaman oradaki bütün sistemi çökertmiş olursunuz. İnsanları zor durumda bırakmış olursunuz. Size göre bir sofra hazırlanmamış olur, şu olur, bu olur. Bütün bunlar öncesinde bir öngörüyü, bir düşünmeyi gerektiriyor. Davet edilirseniz girin, yemeği yiyince dağılın. Yani siz oraya yemeğe davet edildiyseniz, dur bakalım yemeği yedik, şimdi asıl muhabbete şimdi geçelim. Hayır, sizi oraya yemek için davet ettilerse yemeğinizi yiyin ve kalmanızı telkin edici bir tavırda bulunmadıysa ev halkı, oradan gitmek lazım. Orada bir sohbet ortamı da aramayın. Bakar mısınız şu ifadelere? Bunlar 1400 yıl önce inan kitaptaki ifadeler. Yani yemeği yedik, sırtını yasla koltuğa, hadi bakalım şimdi gelsin çaylar, gitsin kahveler, daha sonra meyveler, sonra kuru yemişler. Bunu yapmayın. Eğer ev halkı size bu konuda bir telkinde bulunmadıysa. Bu haliniz Nebi'yi üzüyor ama sizden çekiniyor. Bakın, insanlar Muhammed Aleyhisselam'a bunu yapmışlar. Allah-u Teala diyor ki, yaptığınız bu şeyler, Nebi'nin evine giriyorsunuz ve orada kalıyorsunuz. Devam ediyorsunuz kalmaya. Nebi de kırılırsınız diye size bir şey söylemiyor. Çünkü bütün ev halkı öyledir değil mi? Misafire ya işte şimdi kırılır, yanlış anlar, hep sineye çeker ama aslında acı çekiyordur. İşi vardır, gücü vardır. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Onun eşlerinden bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Yani evin içerisine tam size misafir olarak aldılarsa, ben evin içerisine oraya da girerim, buraya da girerim, ona da istediğim lafı söylerim, şundan bunu talep ederim. Hayır. Siz orada bütün hareketlerinizde ev sahibinin iznine tabisiniz. Ayağa kalktığınız an bile onun gözüne bakmalısınız ki yol veriyorsa onun verdiği yolla gideyim, dışarıya çıkayım diye. Bu sizin gönülleriniz için de, onların gönülleri için de daha nezih olur. Allah'ın elçisini üzmeye ve onun arkasından eşlerini nikahlamaya asla hakkınız yoktur. Böyle yapmanız Allah katında ağır bir kusur olur diyoruz. Ve yine bir de Mücadele suresinin 11. ayetinde önemli bir ilke bildiriliyor. Mealen, ey inanıp güvenenler, size toplantılarda yer açın denince yer açın ki Allah da size yer açsın. Kalkın denince de kalkın ki Allah içinizden iman inanıp güvenenler ile kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Yani sadece ev için değil, herhangi bir toplu için, mekan için mekan için, mesela işte burası için. Gelinir, ziyaret edilir. Ondan sonra bizim şöyle bir programımız var, artık boşaltalım denildiğinde bunu hoş karşılamak, bu burada başka yapılacak faaliyetlere engel teşkil etmemek çok önemli ki bu bütün yerler için. Yani bir resmi daire olur veya bir başka ofis olur. Sadece ev için değil, bütün mekanlar için, yani bir işin icra edildiği bütün mekanlar için artık size gitmeniz gerektiğine dair bir söz ya da telkin bulunulduğunda da oradan gitmeniz gerekir. Evet, ben giriş kurallarıyla ilgili bunları söyledikten sonra şimdi sözü Yahya Hocama veriyorum.
Evet, bu evlere giriş kurallarıyla ilgili olarak hadis külliyatında çok fazla hadis rivayet ediliyor. Fakat bunlara baktığımızda bunların tamamının ayetlerin birebir uygulanmasından ibaret olduğunu görüyoruz. Yani Resulullah, biliyorsunuz, Ayşe validemize Resulullah'ın vefatından sonra gelip onun ahlakını soranlara verdiği bir cevap var. Ne diyordu? Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de ne anlatmışsa Allah, Resulullah birebir onu hayatına tatbik etmiş, ashabına da bunu öğretmiş. Ufak çocuklara böyle kendi çocuğu gibi almış, dizinin dibinde yetiştirmiş. Çünkü bak ne okuduk? Nur suresi 58. ayette Allah kendi çocuklarını 2-3 yaşında, belki ergenlikten önce bir eğitim, bir bilinç, evlerde nasıl davranacaklarına dair bir terbiye veriyor. Resulullah da bunu öğretmiş bütün çocuklara. Baktığımızda yani hepsinin gerçekten, yani ayetlerin motamot uygulanmasından ibaret olduğunu görüyoruz. Bir de bir rivayet var. Bunlardan ayrı olarak zikretmek istiyorum onu. İşte bu tür ayetleri ve Resulullah'ın uygulamalarını falan görünce müşriklerden Müslümanlarla dalga geçenler olmuş. Rivayete göre Selman radıyallahu anh'la dalga geçiyorlar. Diyorlar ki, ya siz de ne garip milletsiniz ya. Şu başınızdaki adam var ya, Muhammed Aleyhisselam'ı kastediyor. Yani size diyor var ya, tuvaletinizi bile o öğretiyor yani. Bu nasıl bir şey? Bu kadar da mı olur yani? Her şeyinize mi karışıyor? Bak, sıkıştıracak aklınca. Selman radıyallahu anh diyor ki ya tam da dediğin gibi. Ah, tam bu lafının altına imza atarız. Resulullah her şeyi gerçekten de tuvalette nasıl duracağımızı bile öğretti. Çünkü din bu. Dinin dahil olmadığı, müdahil olmadığı bir anımız var mı bizim? Hangi hal ve hareketimizi biz acaba din bu konuda ne der diye düşünmeden yapabiliriz? Din oturmamıza da, kalkmamıza da, konuşmamıza da, yatmamıza da, her şeyimize bir nizam intizam koyar. Bu böyledir. Biz bundan şeref ve gurur duyarız. Bak, en ufacık detaylar, birçok kişinin önemsiz göreceği, inanmayanların dalga geçeceği unsurlar Kur'an-ı Kerim'de yer edinmiş kendine. Kur'an-ı Kerim'de varsa bizim başımız gözümüz üstünedir. Bitmiştir olay. Şimdi gelelim Resulullah'ın bu ayetlerden yola çıkarak neler söylediğine. Bakın yani bazen motomot kelimeler bile tutuyor. Bir örnek. Şimdi Nur suresinin 28. ayetini okudu Fatih Hocam. Orada Cenab-ı Hak demişti ya, izin isteyin. Eğer size müsait değiliz, geri dönün denilirse hiç bunu gurur şey yapmayın. Müsait değilmiş, geri dönün. Bu sizi daha iyi insan yapar. Bak, diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah diyor bize şöyle anlatırdı. Diyor ki bir yere girdiğiniz zaman izin isteyin. Üç kere izin isteme hakkınız var. Biliyorsunuz bu hani birincisinde ne olur? Ev sahibini uyarmış olursunuz. Duymasını sağlarsınız. Ha, biri geldi. Bir müddet beklersiniz. İkinciye tık tık tık ancak o hazırlanma imkanı sağlarsınız. Üçüncüden sonra artık anlarsınız ki müsait veya değil. Müsait değil bu ikazı gelirse içeriden hiç diyor şey yapmayın. İzin verilirse girersiniz, verilmezse de geri dönersiniz. Bu bir problem değil. Müsait olmak zorunda değil gittiğiniz kişi. Böyle bir şey yok yani. Her şeye rağmen kapıyı sana açacak. Belki o an çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Bir üzüntü yaşıyor. Veya bir sevincini paylaşıyor eşiyle çocuklarıyla. Seni içeri almak zorunda değil ki. Şu an müsait değiliz. Daha sonra lütfen gelin. Bizim için bu bitmiştir. Allah'ın emri geri dönmek burada. Buna uyacağız biz. Bir sonrakinde denersin denemezsin. Bu senin bileceğin iş ama ev sahibine kızmak darılmak yok bak. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin. Açın Nur 28'i. Ve in kıyle lekum murci'u ferci'u. Eğer size geri dönün derse geri dönün dedi Allah. Resulullah aynısını söyledi. Sonra diyor ki Enes bin Malik biliyorsunuz çok çocuk yaşlarda Resulullah'ın terbiyesinden geçmiş. 9-10 yaşlarından itibaren Resulullah'ın vefatına kadar hep yanında olmuş. Resulullah'ın Enes bin Malik'le olan diyaloglarında çok fazla böyle eğitime, ahlaka dair veri var elimizde. Onlardan bir tanesi de şu. Yine bir gün almış Enes'i. Diyor ki bak yavrucuğum, çocuğum. Kendi ailenin yanına da olsa içeri girerken onlara selam ver ki sana da ev halkına da bereket olsun. Şimdi nereden çıkardı bunu acaba Resulullah bu lafı? Ya Nur suresi 61. ayet dedi ya. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفِسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Bak mübarek ne? Bereketli değil mi? Evlere girdiğiniz zaman birbirinize selam verin ki bereket olsun. Ayet. Resulullah ne diyor? Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde de onlara selam ver ki sana da ev halkına da bereket olsun. Tirmizi'de geçiyor. Nasıl birebir uyuşuyor değil mi? Peki niye izin istemek gerekiyor? Sebep ne? Ya eve girerken niçin izin istemek durumundayız biz? Onunla ilgili de diyor ki Sehl bin Sa'd'dan rivayet ediliyor. Resulullah buyurdu ki diyor izin istemek şundan dolayı. Evin haramı veya bir ayıbı görmesini engellemek içindir. Yani gittiğiniz zaman pallır küldür diye niye içeri girmeyeceksin? İçeride senin veya girdiğin kişinin görülmesini istemediği bir görüntüyle karşılaşabilirsin. Bu kim olabilir içerideki? Bakın, anneniz babanız olabilir. Anne baba da olabilir. Bak ne dedi Allah? Üç vakitte ergenlikten önceki çocuklar bile izin isteyecekler. Devamındaki ayette ergenliğe girdikten sonra her vakitte izin isteyecekler diyor. 24 saat boyunca anne babanın odasına paldır küldür dalınmayacak. Çünkü diyor Allah sizi hani uygunsuz bir durumda, kıyafette görebilir çocuklar. Bunlar mümkün müdür? Gayet mümkündür değil mi? Yüksek bir ihtimaldir. Ha diyor ki göz bu ayıpları, bu mahremleri görmesin diye izin istemek vardır. Bundan dolayı izin istenir. Bunu söyleyince Resulullah bir kişi kalkıyor ashabın içinden diyor ki ya Resulallah benim bir tanecik annem var. Ona da ben bakıyorum. Yani bütün bakımını falan şeyini ben karşılıyorum. E şimdi onun evine girerken de mi izin isteyeyim ya Resulallah? Yani anneme de mi izin isteyeyim? Diyor ki evet. Annen de olsa izin isteyeceksin. Hiç anneni çıplak görmeyi ister misin diyor sen. Bak Resulullah direkt söylüyor bunu. Yani niye? Ya kadınlık halidir bu yani her türlü içeride senin yanında durmak istemeyeceği bir durumda olabilir. Üzerini çıkarmış olabilir, başka bir işi olabilir. Her türlü şey olabilir. Senin görmeni istemediği, çocuğu da olsan gizlisi saklısı vardır her insanın. Her insanın kendi özeli vardır değil mi? Kendi mahremi. Annen de olsa diyor, girebilir miyim? Bitti. İzin verirse girersin ya da 5 dakika bekle der dur bir işim var bitireyim ondan sonra gir içeri. Şimdi bak din bu. Şimdi bunları başka kitaplarda okuyunca insanlar son derece memnun oluyorlar. Aa diyorlar ya şu medeniyete şu intizama falan bak. Ha Allah'ın kitabından okuyunca basit oluyor bunlar. Ya Allah bu tip şeylerle mi uğraşıyor? Evet ahlak dinin çünkü temel unsurudur. Bununla uğraşmayacak da neyle uğraşacak? Sonra devamı mesela. Röntgencilik manasına gelecek olan şeyler. Bir evi gözetlemek. Anahtar deliğinden, kapı pencereden, açık kalan yerden, perdeyi kaldırıp bakmak falan. Bir defasında bir olay aktarılıyor. Buhari ve Müslim'de ortaklaşa geçen bir rivayet. Muttafıkun aleyh deniyor buna. Resulullah bir tarağı var elinde. Saçlarını tarıyor. Herhalde tıkırtı mıkırtı falan bir şey oluyor. Fark ediyor ki biri kapının köşesinden böyle içeriği gözetliyor. Resulullah yakalıyor bunu. Açıyor kapıyı ve sonra diyor ki bak. Yani yapmamış ama tehdidin içeriği olayın vehametini anlatıyor. Eğer diyor baştan göreydim şu elimdeki şeyi var ya diyor böyle sokardım oradan gözüne. O kadar sinirlendim bu işe. Ne demek evi gözetlemek? Ne yapıyorsun? İçeride benim binbir türlü halim var değil mi? Sen oradan kalkmış içeriği gözlüyorsun. Baştan göreydim diyor vallahi buna sokacaktım gözünü bunu içeri böyle. Buhari Müslim. Vay efendim Ali hadis. Hadis işte bak bunlar böyle. Yanlış mı? Doğru. Peki bir başka şey daha. Sahabeyi de nasıl yetiştiriyor şimdi? Birisi geliyor Resulullah'ın kapısının önüne. İçeri gireyim mi? Falan diye bağırıyor. Aynen bu tarz. Allah Allah yani harekete bak. Hemen hizmetçisine diyor ki Resulullah git şu adama. Evlere nasıl girileceğini öğret. Öyle olmaz. Çünkü bu ayetler inmiş. Ne yapayım ya Resulallah? Diyor ki çık bu adama izin istemeyi öğret. Gelsin kapının önüne. Selamını versin. Girebilir miyim diye müsaade istesin. Ondan sonra girsin. Gidiyor öğretiyor. Karşıdaki de darılmıyor ha. Vay efendim işte kapıya geldik de bize çektiği hareketlere falan bak. Yok. Tamam ya Resulallah yanlışsa eyvallah. Çünkü ayet ya bu. Ayetin uygulanması nedir? Başımız gözümüz üstüne. Bakalım bir rivayet daha. Çok önemli. Geldiniz diyelim bir eve. Herhangi bir vesileyle kapıya vurdunuz. Bak içeriden kapının açılmasını bekliyorsunuz. Resulullah'ın şu öğretisine bakın şimdi. Normal zile bastınız değil mi? Kapıyı tıklattınız. Görevinizi yerine getirdiğiniz gibi gözüküyor değil mi? Tamam yani benden isteneni yaptım. Yapmanız gereken bir şey daha var. Nedir o? Geliyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Bak ismini çok sık duymuşuzdur değil mi? Yani sahabenin önde gelenlerinden biri. Geliyor bir gün Resulullah'ın kapısına böyle işte kapının önünde duruyor. Resulullah çıkıyor ona da o yaptığı hatayı söylüyor ve düzeltiyor. Diyor ki bak. Birisinin kapısının önüne gelip girmek için istediğin zaman kapıyı tıklat. Sonra sağa veya sola çekil. Dimdirek karşıda durma. Niye? Çünkü bir anda kapı açıldığında pat diye içerideki bir görüntüyü görebilirsin. Evet Kapıyı kim açarsa açsın o tedbirlidir. Ama evin içerisinde bir başka biri kapının açıldığından habersiz, tedbirsiz yakalanabilir. O yüzden kapının açılmasını da çekil biraz sağa veya biraz sola, o şekilde bekle. Ya bu incelikleri görüyor musunuz? Muhteşem. Evet, kapıyı vurdum, izin istedim, kendimi tanıttım. Olabilir. Son bir yapman gereken daha şey var. Kapı açılırken kenarda, sağda veya solda bekleyerek duracaksın. Niye? Çünkü Nur suresi 31 ve 32'de Allah ne dedi? Mümin erkeklere de söyle, mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, değil mi? Yaguddu min ebsarihim, yaguddu min ebsarihinne. Bu ayetlerin uygulaması değil mi işte? Kim böyle bir görüntüyle karşılaşmak ister? Bir, kim içeride böyle bir görüntü vermek ister dışarıya? Değil mi? Bunlar alınması gereken önlemler. Bir diğer şey, Resulullah'ın yani rivayetlerden anladığımıza göre acayip sinir olduğu bir hareket. Zil çalıyor. Kim o? Ben. Bu tavra acayip sinir oluyor Resulullah. Geliyor bir gün. Diyor ki Cabir radıyallahu anh geldi. O anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kapısını çaldım. Cabir yani en çok rivayet eden, hadis rivayet eden 7 sahabiden biri. Yani her şeyini bunlar Resulullah'ın vakıf olmuş ama işte insan hala öğrenmeleri gereken bir şey var. Geldim. Kim o? Benim dedim diyor. Tanıyacak ya Resulullah. Cabir. Kapıyı açıyor. Benim, benim, benim. Ne demek bu benim? Kimsin kardeşim? Ya Resulallah, ben Cabir. Hangi Cabir? İşte Abdullah'ın oğlu Cabir. Cabir bin Abdullah. Bitti. Böyle diyeceksiniz diyor. Benim. Şimdi bak, yapıyoruz bu hatayı sık sık değil mi? Zile basıyorlar. Kim? Ben. Abla sen kimsin ya? Seni tanımak zorunda değil ki içerisi. Megafondan şundan bundan konuşuyorsun. He. Daha gelişmiş olan şeyler. Kamerası mamerası falan vardır. Tanır seni eyvallah. Ama öyle bir durum yok. Zil çaldın, kapıyı vuruyorsun. İsmini söyleyeceksin. Kendini tanıtacaksın. Bu hangi ayetin çıkarımı? Nur suresi 27. ayet. Ne demişti Allah? Hatta testenisu. Bak. Kendinizi tanıtmadan içeriye girmeyeceksiniz. Kendinizi tanıtıcı bir ifade. İşte bak Resulullah aksi davranana kızıyor. Kimsin onu söyle ona göre. Güzel. Geçtik. Bir iki rivayet daha var. O da ilginç gerçekten de. Resulullah'ın kendisinin de özenle üzerinde durduğu, yaptığı ve ashabına da yaptırdığı bir olay var. Diyor ki uzun bir yolculuğa çıktı. Adam gitti bir yerlere falan. Geri dönecek şimdi. Döneceği saati falan şu sufusu falan belli değil. Tabii o zaman şartlarını da düşünelim tabii. Diyor ki uzun bir süre ailesinden ayrı kalan kimse evine gece vakti ansızın gelmesin, dönmesin diyor. Girmesin eve. Ya kendi evi içeride karısı çoluğu çocuğu var. Bak burada ne gibi mahzur olabilir? Şimdi o zaman şartlarını düşünelim. Adamın dışarıda olduğu biliniyor. Tamam. Bu evin erkeği ticaret için, hac için, umre için, şu için, eğitim için bir yerlere gitmiş. Gece vakti eve biri geliyor şimdi. Öyle bir ortamda değil mi? Takır tukur sesler duyuyorlar falan. Kim bu? Herkesi tedirgin edebilir değil mi? Diyor ki bu şekilde de yapmasın. Haber verilecek mutlaka. Haber verilmeden içeri patküt dalmak yok. Ya içerideki benim karım. Bak annen de olsa izin vermiyordu Allah. Eşiniz de olsa bu böyledir. Haber verilecek. Gerekli hazırlıklar sağlanacak, ondan sonra girilecek içeri. Yani bugün artık daha da işler kolaylaştı. Telefon açıyor. Hanım ben dönüyorum, haberin olsun. Şu saatlerde gelirim. Evde hazırlıklar tamam olur. Yani en azından uygunsuz bir şeyle karşılaşmazsınız. Resulullah diyor ki kendisi de diyor yolculuktan döndüğü zaman evine eğer gece vakti ise diyor patkül girmezdi. Ya ne yapardı? Ya işte sabahı beklerdi mümkünse ya da akşamüstü falan anca gelirdi. Akşamüstü ise girerdi eve. Ama gece vakti diyor Resulullah hem oradalar içeridekileri rahatsız etmemeye, korkutmamak hem de bir dışarıdakilere de böyle bir gergin bir hava yaşatmamak için beklemeyi uygun görüyor. Bir rivayet anlatılıyor bununla alakalı. Abdullah bin Revaha. Bu sahabi de uzunca bir yolculuğa çıkıyor. Ve bir gün gece evine dönüyor. Yaklaşırken bir bakıyor ki evde, şimdi biliyor ki evde bir karısı var. Başka kimse yok. Yaklaşırken uzaktan artık karartı falan görüyor ki, aa diyor, evde biri var. Hem de kadının saçını falan tarıyor. O çıkarıyor kılıcı falan, paldır küldür eve falan bir dalıyor. Bir bakıyor ki başka bir kadın, bir komşu kadını gelmiş, kadının saçını tarıyor. Bu da girecek, ulan sen kimsin benim karımın yanında, öldürmeye dalıyor direkt. Büyük bir yanlışın önüne geçilmiş oluyor. Bu da aktarılı rivayetlerde şey yapıyor. Bir cinayet belki yaşanacak orada. Bak niye öyle yapıyorsun ya, bir yavaş. Kadın evde tek kalmaktan korkmuş, birisini çağırmış olabilir yanına. E sen onu da yanlış bir şekilde görebilirsin değil mi? Kadın kadına rahat kıyafetlere bulunuyor olabilirler. Sana gözükmek istemeyeceği bir kıyafet vardır üstünde. Sen burası benim evim diye dalıp giremezsin. Önceden dışarıdan mutlaka haber edeceksin. Bu Resulullah'ın uygulamaları, daha çok sayıda var. Ama bir tane de Hazreti Ömer'le ilgili meşhur bir rivayet aktarılıyor. Ona bir bakıp ettik. Bu Suyuti'de ve Kenzül Ummal'de geçiyormuş.
Evet, istersen bak şimdi Ömer radıyallahu anh'la ilgili bu rivayet, bugünkü yöneticiler ve kolluk kuvvetleri açısından son derece önemli. Bakın, insanların evlerine girmek neymiş? Gece vakti girip gidip girilebilir mi? İnsan uykusundan edilebilir mi? Pat diye, yok açmadılar, kapıyı kırıp girelim falan. Şimdi o açıdan bir o gözle bir dinleyin. Evet.
Evet, Hazreti Ömer'in hilafetinde yaşanmış bir olay aktarılıyor. Hazreti Ömer zaman zaman yaparmış onu. Akşam gece vakti çıkıyor, Medine sokaklarını teftiş ediyor. Hani bakıyor ki bir arıza var mı, bir sıkıntı var mı, yardıma muhtaç olan birileri var mı? Çok olay işitmişsinizdir bununla ilgili. Kitaplarda, bilgilerde vardır. İşte onlardan bir tanesi. Çıkıyor Hazreti Ömer, yanında da sahabeden birisi var. Birlikte dolaşırlarken bir evin önünden geçiyorlar. İçeriden böyle bir çalgı, türkü, bir alem, yani öyle tabir edelim, bir alem var içeride, bir cümbüş var, bir ses geliyor falan. Aa, bakıyor ki yani hafiften kafalarda kıyak, belli ki sesler geliyor dışarıya falan. Yani içeride bir yanlış var Hazreti Ömer'e göre. Bahçe duvarından atlayıp içeri giriyor, pat küt falan. Harbiden de öyle bir görüntüyle karşılaşıyor. Adam kendi evinde çilingir sofrasını kurmuş, içiyor, haram olmasına rağmen. Evet, Allah haram kılmış ama yapıyor. Yapılıyor yani bu. Diyor ki, sen böyle bu haramı böyle gizli gizli yapacağını mı zannettin? Allah böyle yakalattırır işte seni. Biz neciyiz burada? Adam da diyor ki, bir saniye. Ben Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapıyor olabilirim şu an. Doğru, içki içiyorum. Ama sen de Allah'ın yasakladığı birkaç şeyi birden yapıyorsun. Bir, Allah ne dedi? Hucurat suresinde وَلَا تَجَسَّسُوا, casusluk yapmayın. Yani insanların gizlilerini, kusurlarını araştırmayın. Burası benim mahremim. Burada ne yapıyorum, ne ediyorum, bu seni ilgilendirmez. Sen Allah'ın bu emrini ihlal ettin. Bir. İki, Allah Teala حَتَّى تَسْتَعْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا dedi. Nur suresinin 27. ayetinde. Bir eve geldiğiniz zaman kendinizi tanıtmadan ve selam vermeden içeriye girmeyin. Hayırdır diyor, sen bu emri de Allah'ın ihlal ettin. Kaldı ki kapıma da değil, kapıdan dedi, bahçe duvarından atladın girdin.
Adam hafızmış yani.
Evet. Bak, ben bir yanlış işledim, sen üç yanlış birden işledin. Ne olması lazım? Lan sen bunları Hazreti Ömer'e mi söylersin? Bir girişmesi lazım değil mi? Yok. Diyor ki doğru. Doğru, gel helalleşelim. Sen de bu günahından tövbe et, ben de bu günahımdan tövbe edeyim kardeşim. Çünkü benim bunu yapma hakkım yok. İçeride ne yapıyorsan yaparsın sen. Devlet dışarıya başkanı. Tabii devlet başkanı, halife ya. Giremezsin. Gelecek kapıma, izin isteyeceksin benden. Ben verirsem gireceksin, izin vermezsem girmeyeceksin. İçeride çünkü yaptığım beni ilgilendirir, seni değil. Bir cinayet, bir şey falan yok ki burada. Haram, benim Allah'la olan şeyim. Aramda bir problem bu. Tamam, haramlığına rağmen yapıyorum ama sen 3 farklı suç birden işledin. Seninki daha büyük. Helalleşiyorlar ve mesele tatlıya bağlanıyor. Bize de bunu rivayetine aktarması kalıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle.
Evet.
Gayet güzel şeyler gerçekten. Biz bu açıdan önce kendimiz bu hükümlere uymak zorundayız. Böyle pat diye girildiği zaman gerçekten çok rahatsız edici hususlar oluyor. Bir de işte geri dön dediğiniz zaman da karşı taraf çok bunu sanki kendisine karşı hakaret kabul ediyor. İzin almadan geliyor. Bakıyorsun ki haklı. Ben falan yerdeyim desem bile ya işte falan diye ya kendi haklı. Siz haksızsınız. Bunlara son derece dikkat etmemiz lazım. Bir de geçen de Avrupa'dan gelen bazı misafirlerimiz vardı. Şimdi ülkenin adını söylemiyorum. Belki şey yapılabilir. Diyor ki bizim bulunduğumuz ülkede anne baba çocukların yanında çırılçıplak dolaşır. Böyle mahremiyet diye bir şey yok. Dalarlar, girerler falan. E tabi bu şeyler, bu yanlışlar biliyorsunuz Avrupa'da aile diye bir şey bırakmadı. Ve bugün çok ciddi manada bir sıkıntı içerisindeler. Onlar da bizim gibi Allah'ın kulu. Biz doğruları yaşayarak onlara örnek olmamız lazım. Onların da düzgün bir hayat yaşamaları için Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini onlara da tebliğ etmemiz lazım. Yani bütün dünyaya bunları anlatmamız lazım. Bunlar gerçekten son derece önemli şeylerdir. Şimdi bir de yemek yeme kuralları var. Allah-u Teala onu da bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Nur suresinin 61. ayeti. Burada Cenab-ı Hak şöyle diyor. Diyor ki لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ Köre güçlük yok. وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ Topala da güçlük yok. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ Hastaya da güçlük yok. وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ Kendinize de. Siz kör, hasta, topal bunlara bir güçlük yok. En te'ekulû min biyûtikum. Kendi evinizden yiyebilirsiniz. Şimdi mesela niye hasta, niye kör, niye topal? Şimdi insanlar biraz hassastır. Kör, ben yük oluyorum diye şey yapabilir. Topal, ben yük oluyorum diye içinden geçirebilir. Hasta, ya biz de size de çok yük olduk falan diye içinden geçirebilir. Yani bunlar normal, herkesin başından geçer. Kendi evinizden yiyebilirsiniz. اَبْيُوتِ اَبَائِكُمْ Babalarınızın evinden yiyebilirsiniz. Yani girersiniz babanızın evine, orada yersiniz. اَبْيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ Annelerinizin evine girer yersiniz. Allah-u Teala burada anneyi babayı ayırdı. Çünkü bazı evlerde hem anneniz hem babanız olur. Ama bazen babanız, mesela babanız ölmüş, anneniz kalmış. Başkasıyla evlenmiş olabilir. Anneniz ölmüş.
Ayrılmış,
boşanmış, her şey olabilir. Başka, evet. Orada da şey yapabilirsiniz diyor. Annelerinizin evinde, ebuyut ihvanikum kardeşlerinizin evinde, ebuyut ehavatikum kız kardeşlerinizin evinde, ebuyut amamikum amcalarınızın evinde, ebuyut ammatikum halalarınızın evinde, ebuyut ahvalikum dayılarınızın, ebuyut-i halatikum ve teyzelerinizin evinde. Evmâ melektum mefâtihahu ya da anahtarlarına sahip olduğunuz, anahtarı siz de girersiniz, o evde de yersiniz. Mesela bizim bu vakıfta çalışan arkadaşlar bazen bana sorarlardı, ya biz mutfaktan acaba yararlanabilir miyiz? Ben de bu ayeti okuyordum. Bu buraya giriş girerken anahtar var mı? Sende var. Bak diyor ki anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerden yiyebilirsiniz. Demek ki tamam. Yani ben acaba diyor işte mutfaktaki buzdolabından ya da diğerlerinden bir şey alabilir miyim? İşte anahtar sende varsa yiyebilirsin. E var, tamam o zaman. Bak Allah vermiş müsaadeyi, ben yasaklayabilir miyim? Ev sadikukum ya da arkadaşınızın evinden. Bu benim arkadaşım. Girip yiyebilirsiniz. Ama tabii evlere giriş kurallarını arkadaşlar anlattı. Onlar asla ihlal edilmez. İzin istenir. Yani daha küçücük bir çocuk olsa bile uyunulan üç vakitte yaslamazdan sonra, sabah namazdan önce ve öğlende dinlenirken küçük çocuk bile izin istemeden giremez. Ama buluğa ermiş çocuksa her zaman izin ister. Bir tek eşinizin yanına girerken izin almayabilirsiniz. Ona da söylemeniz çok uygun olur. Onu da zaten hadislerden Yahya Hoca anlattı. Evet. Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemi'an ev eştate. Peki girdik. Şimdi ben mesela amcamın evine girdim. Amcamın eşi bana helal mı haram mı? Haram. E peki? Şimdi bazıları var. Amcamın eşi değil de ben orada kendim yer. Amcamın evde olması gerekmiyor bak. Ev amcamın evi. O zaman tabii durumu müsait değilse beni eve almaz. Müsaitse, uygun bir durum varsa, yanında bir başkası varsa alır. O zaman yemeği tek başıma mı yiyeceğim? Birlikte de yiyebilirsiniz. Ayrı ayrı da yiyebilirsiniz. Fark etmez. Arkadaşımın evine girerim. Öyle. İşte analığım olur. Ya da işte bir üvey babası olur bir kişinin, bir hanımın. Tamam. Birlikte de yiyebilirsiniz, ayrı ayrı da. Yani kadınlar ayrı yesin, erkekler ayrı. Var mı böyle bir şey? Evet. Gene burada evet Allahü Teala arkadaşlarımızın okuduğu ayetlerde olduğu gibi burada da tekrarlıyor. Diyor ki feyda dehaltum biyuten fesellimu ala enfusukum. Evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin. Kendinize selam verme şu. Yani onların hepsi sizin dostunuzdur. Buradaki enfusum kelimesi kendiniz değil. Birbiriniz manasına. Çünkü artık bir topluluk olmuşsunuz. Bu enfusum kelimesinin denmesi çok önemli. Yani birbirinizi artık etle kemik gibi olmuşsunuz. Birbirinize selam verin. Tahiyyeten min indillahi mübarekenten tayyibeten. Tabi Allah-u Teala'dan bir sağlık dileği olacak, bir bereket dileği olacak ve bir güzellik, iyilik dileği olacak. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum ta'kilun. Allah ayetlerini işte bu şekilde açıklar. Belki aklınızı kullanabilirsiniz. Nasıl kullanalım aklımızı? Mesela şeyden başlayalım. Ayetin başından başlayalım. Allah açıklar diyor. Niye açıklar, ne demek? Mesela şimdi burada diyor ki Allahü Teala kendi evin. Tamam. Kendi evim. Kendi evimde yemem içmem bu tamam. Bunda bir problem yok. Peki annenin ve babanın evi diyor. Tamam. Annem babam bir aradaysa zaten o benim kendi evim sayılır. Ama gene izin istemeden giremiyorum. O bir kere çok kesin yani. Benim annem, benim babam olsun izinsiz giremez. Şimdi mahremiyet ne kadar önemli görüyor musunuz? Yani girdikten sonra yemek yerim. Tamam. Yemek yemek benim hakkım. Git başka yerde yer. Değil. Yani varsa yenir. Yoksa zaten yapılacak bir şey yok. Şimdi bakın Allah-u Teala bu aile içi kurallar düzgün yürüsün diye başka kurallar koymuş. Şimdi kafanızı çalıştırın diyor. Mesela Nisa suresi 23. ayette ne diyor? Hurrimet aleykum ummahatukum. Anneleriniz size haram kılınmıştır. Yani annenizle evlenemezsiniz. O zaman onun evine rahatlıkla işte ben düşünün. Bak Allah bu yasakları koymuş. Ve benatukum kızlarınızda da. Şimdi burada bu ayetlerin hiçbirisinde evladın evi diye bir kelime geçmedi. Çünkü anne baba bütün yakınlardan önceliklidir. Evladın evi anne babanın evidir. İster kızın evi olsun, ister oğlanın evi olsun fark etmez. Ondan dolayı da mesela bir kadın damadının evine gireceği zaman aklına şimdi damadım yanına giriyorum ne yapayım der bir mümin kadın. Allah-u Teala damadı onun oğlu gibi yapmıştır. Mesela annelerinizle evlenmek haramdır dedi. Ben annemin oğluyum değil mi? Ama arkasında ne dedi Allah-u Teala bir başka ayetin devamında? Dedi ki şeyde ve ummehatu nisaikum eşlerinizin anneleri. Mesela benim kayınvalidem benim öz annem gibi oluyor. Tamam. Hani annemle ilgili hüküm neyse kayınvalidemle ilgili hüküm de o. Evlilik devam etmese bile. O zaman şimdi kayınvalide damadının evine girerken kendi oğlunun evine girer gibi girecek değil mi? Zaten kız kendisinin kızı. Peki ben mesela benim gelinlerim var. Ben de kayınpederim. Tamam, damadım da var. Damatlarım var, gelinlerim var, tamam. Peki gelinim ne? Onu da Allah ne demiş? Ve halailu ebnâikumullezîne min aslâbikum. O da aynı ayette, Nisa 23'te. Oğullarınızın helalleri, yani eşleri. Ama kendi soyunuzdan olan oğullar, evlatlıklar değil. Çünkü evlatlığın ne anasısın ne babasısın. Hiçbir şeysin. Benim şimdi kendi oğlumun eşi nikah yapıldığı zaman hangi duruma geliyor? Benim kendi kızım oluyor. Yani kızımla ilgili hükümlerin anlatıldığı ayette gelinim de aynı hükme sokuluyor. Kızlarınız size haramdır dendiği yerde mesela benim eşim için Allah ne diyor? Diyor ki erkeklere eşlerinizin annesi diyor. O zaman damadın öz annesi gibi oluyor. Ben de gelinimin öz babası gibi oluyorum. Bütün bunlar niye? Buraya giriş çıkış kolay olsun diye. Aksi takdirde çok sıkıntı olur değil mi? Ondan sonra İşte bu üvey babayı şey yaptık. Mesela kardeşlerin evi. Benim kardeşim, erkek kardeşim nedir benim? Zaten şeyim ama erkek için problem yok da ben erkek olduğum için kız kardeşim. Kız kardeşimle evlenme yasağı var ebediyen değil mi? Hurmet aleyküm maatküm ve ahavatküm diyor aynı ayette. Kız kardeşleriniz size haramdır. Peki bana kız kardeşim haram olduğu gibi ona da ben haramım. Öyleyse kız kardeşim benim evime rahatlıkla girer. Ben de kız kardeşimin evine girerim. Ama dediğim gibi hepsi izinli. İzinli olunca orada durum müsait değilse kusura bakmayın denir. Ve siz de asla itiraz edemeden geri dönersiniz. Ya neydi kardeşim bir bana anlat biz de anlayalım. Hayır bu soruları sormaya hakkın yok. Orada kendisini sana karşı haklı çıkarma diye bir derdi yok onun. O sadece müsait değilim dedi mi bitti senin için. O kadar. Başka şeye gerek yok. Ondan sonra amca, hala, dayı ve teyzelerin evleri. Şimdi amcalar da mesela bir kızın amcasıyla evlenmesi helal mi? Bir erkeğin halasıyla evlenmesi haram mı? Helal mı? Teyzesiyle evlenmesi helal mı? Hayır. Bakın bu evlenme yasakları da konularak Allah tarafından giriş çıkış kolaylığı sağlanmış. Yani bak diyor, Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Aklınızı kullanın. Düşünün. Niye böyle yapmış Allah? Allah? İşte bu şeyle. Giriş çıkış kuralları, tamam. Bir de şey diyor. Güvenilen kişilerin evleri sadikikum diyor. Sadakat, sıdk, sadik. Benim güveneceğim kişi olması lazım. Güvenmediğim kişinin evine girdiğim zaman ne olacağı belli olmaz. Yani ben adama güveneceğim ki gireyim. Tamam, benim arkadaşım. Arkadaşımın evine de girerim. O zaman misafirlikler, hani gidiş gelişler, şunlar bunlar, işte orada bir şeyler yemek, o size gelir, siz oraya gidersiniz. Bunlar ne oluyor? İnsanlar arası ilişkilerde bir anlam ifade etmiş oluyor. Yani bir sıcaklık oluyor. Lite'arafu dedi ya, birbirinizi yakından tanıyorsunuz. Yardımlaşma, dayanışma, birçok şeyler oluyor. Tabii bu arada bir de odalara giriş çıkış kuralları var. Yani onu da zaten arkadaşlarımız tekrar tekrar anlattılar. İşte o Nur suresinin 58. ve 59. ayetlerinde küçük bir çocuk da olsa uyku sırasında kapıyı çalmadan giremez. İzin isteyecek. Müsait değilim. Tamam. O çocuk orada o şekilde yetişecek. Ama buluğa ermişse annesinin odasına da babasının odasına da hiçbir zaman izinsiz giremez. Hiçbir zaman. 24 saat izin. İzinsiz giremez. O zaman ne oluyor? Hem bakın şey var. İlişkilerde o sıcaklık devam ediyor. Hem de insanların mahremiyeti ne olmuş oluyor? Korunmuş oluyor. Peki yemek yiyeceğiz. Birbirlikte de yiyebilirsiniz. Ayrı ayrı da yiyebilirsiniz. Şimdi birçokları şey yapıyor. Kadınlara çok ciddi manada sıkıntı veriyorlar. Yani öyle bir hale getiriyorlar ki mesela birçok yerde erkeklere her şey serbest. Ama kadınlara her şey yasak. Yani burada zaten her derste aşağı yukarı, yani her fırsat buldukça tekrarlıyoruz. Maalesef Kur'an-ı Kerim kadınları özel korumaya aldığı halde geleneksel fıkıh, tefsirler bile onun bütün korumalarını kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. İşte mesela şimdi az önce Yahya Hoca okudu. Adam evine girerken bile, yani gece gelmişse, uyku zamanıysa çok dikkatli olmak zorunda yani. Kendi evim, kendi eşim. Olur. Mesela evde benim oğlum, kızım olabilir. Oğlum, kızım olduğu zaman bak, onun için Allah-u Teala demiyor ki evladınızın evine ifadesi hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye geçmiyor? Çünkü anne babanın çok özel bir yeri vardır. Mesela Allah-u Teala diyor ki şu, evet. Bakara suresi 215. ayette يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ neleri infak edecekler, insanların neler, hangi yardımlarda bulunacaklarını sana soruyorlar. Bu infak, nafaka konusunu daha önce ders olarak yapmıştık ama bu dersimizle ilgili olarak şey yapayım. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ de ki yapacağınız bir İyilik anne ve baba içindir. Anne babaya, deden nine de girer. Ta en yukarıya kadar, ne kadar varsa. Onlar da anne baba konumunda sayılır. İkincisinde vel akrabin, en yakınlar. Benim oğlum kızım en yakınımdır, değil mi? Ama Allah birinci sıraya kimi koydu? Anne babayı. Anne babanın, anne baba evladının evine girer giremez demez. Zaten onun evidir. Ama giriş kuralları gene değişmez. Sen gelininmiş, oğlunmuş, kızınmış, gene izin istemeden giremeyeceksin. Gene müsaade alarak gireceksin. Fakat Orası senin evinde. Herhangi bir çekinmene gerek yok. Girersin, yersin, içersin. Tabii ki karşı tarafı rahatsız etmeden Fatih Hoca'nın okuduğu gibi öyle gereksiz şeylere dalmak. Yani müsaitse, bak yatma kelimesi geçmiyor dikkat ediyorsanız. Çünkü yatabilmek için ayrı mekanlar olması lazım. Mesela yatarken ne dediği o şeyde Nisa 50 Nur 58'de izin istemeden girme sadece karı koca konusunda şey var. Onun dışında peki yatacağımız yer çıplak olabilirsiniz. Öyleyse bu kişilerin ben anneyim, ben babayım. Aynı odada seninle yatacağım diyemezsin. Müsait oda varsa yatarsın, yoksa yok. O zaman sen kendine müsait bir yer arayacaksın. Çünkü onun uykusuna, dinlenmesine müdahale edemezsin. Yani dinlenme sırasında sadece karı koca birlikte olabilir, o kadar. Bakın küçük çocuklar bile o odaya alınmıyor dikkat ediyorsanız. O zaman bizim çocuklarımızı aynı odada yatırmamız doğru oluyor mu? Büluğa ermiş çocukların aynı odada yatması doğru oluyor mu? Bazen aynı yatakta yatırılır. Ayrı ayrı. Herkes kendi şeyinde. Bundan dolayı da birçok olumsuz şeyler, istenmeyen şeylerin olduğu duyulur biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu şeyde mesela hanımlarla ilgili olarak efendim işte haramlık selamlık, tamam. Haramlık selamlık normal. Yani siz yani ister Müslüman olun ister olmayın fark etmez. Kadın kadına konuşurken rahatlık farklı bir şeydir. Kadın erkek birlikte konuşurken farklıdır. Şimdi kadınların hassas bir yapısı vardır. Erkeklerle beraber oldukları zaman kendilerine biraz dikkat etmeleri gerekir. Konuşmalarına şu yani kimsenin edin demesine lüzumu yok. Onlar zaten kendine bunu şey yaparlar. Bir kendi yapıları gereği budur. Erkekler de kadınlarla beraber olduğu zaman biraz dikkatli olmak zorunlu hissederler. Ondan dolayı mesela şunu şey, gelin kadın kadına şurada bir konuşalım derler. Biz de erkek erkeğe şurada konuşalım derler. Çünkü orada kendilerini daha rahat hissederler. Onun için yani haremlik, selamlık meselesi çok tabii bir şeydir. Normal bir şeydir. Gidersiniz orada daha ama beraber oturmaya bir şey yok. Engel var mı ayette bak? Birlikte yiyeceksiniz. Şimdi bazen bakıyorum. Mesela şurada bir şeyi de okuyalım size. Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in 59. 33. suresinin 59. ayeti. Bende 425. sayfa. Allahü Teala nebimize emrediyor. Ya eyyühen nebi, ey nebi, kul li ezvacik. Eşlerine söyle. Ve benatik kızlarına ve nisa-i müminin ve müminlerin de kadınlarına söyle. Yudnîn aleyhinne min celâbîbihinne. Ya cilbaplarını üzerlerine yaklaştırsınlar. Şimdi bazıları cilbabı şöyle derler. Efendim dışarıya çıktığı zaman kadının giydiği dış elbise. Güzel öyle diyelim. Şimdi burada hanımlar var. Peki dışarı çıktınız. Dışarıda üstlerine yaklaştırsınlar dış elbise ise böyle mi yapacaksınız? Böyle yürüyebilir misiniz? Böyle bir şey olur mu? Cilbap başörtüsüdür. Ama öyle bir başörtüsü olmalı ki üzerlerine yani aynen şeyi yakalar da kapatması lazım. Hımar da yani humur kelimesiyle Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği gibi. Üzerlerine yaklaştırsınlar öbür tarafta darp etsinler ifadesi kullanılıyor. Darp vursunlar. Türkçede de kullanılır. İşte yakalarımın üzerine vurdum. İyice tam yerleştirsin. Yani açık kalmasın burası. Başörtüyü böyle serbest bıraktıkları zaman buralar açılır. Üzerine yaklaştırsınlar. Tamam güzel. Bir de şeyde vardı. İlla mazahere minha geçmişti şeyde. Nur suresi 31. ayette kendiliğinden ortaya çıkan Kadın nefes alacak, konuşacak, görecek, şey yapacaksın. Başka ne? Başka da burada söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki, ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا. Tanınmaları açısından çok daha uygundur bu diyor. Tanınması. Kadın yüzünü kapattığı zaman tanınır mı? Bakın, hacla ilgili rivayet, hacda kadının yüzünü kapatması yasaktır. Ya ibadete gidiyorsunuz. Ya orada tanımak çok daha büyük bir önem taşıyor. Çünkü o kadar kalabalık insan içerisinde hemen birbirinizi görüp tanımanız lazım ki ben buradayım diyesiniz. Başkasına benzettiğin zaman olmaz. İşte tanınma diyor. Tanınmama demiyor. Şimdi tutuyorlar sanki din emretmiş gibi. Görüyorsunuz geliyorlar buraya. Kadını işte şu zavallı bakıyorum ki gözünü de kapatmak için elden geleni yapıyor. Böyle burada da uğraşıyor. Acaba gözümü biraz daha kapatabilir miyim ya? Şimdi güzel de sen onu yaptığın zaman da birçok kimse kendi kimliğini gizlemek için o çarşafı giyiyor, yüzünü de kapatıyor ki diyor her türlü pisliği yapıyor orada. Bak tanınması diyor değil mi ayet-i kerimesi? Tanınmaması değil. Ama bizim şeylerde, meallerde buna çok dikkat edilmediği için sanki tanınmaması gibi anlaşılıyor. Aslında öyle yazmış değiller ama öyle anlaşılıyor. Mesela şu elimdeki mealde bu onların tanınıp incitilmemelerine daha uygundur. Ne anlarsınız? Tanınıp incitilmemelerine. Yani tanınırlarsa incitirilirler. Değil ki. Yani çok dikkatli olmak lazım. Yani bu onların tanınmalarına ve incitilmemelerine diye şey yapacaksınız ki tanınacak. Şimdi bakacak. Şimdi şeyler efendim erkeklerin kadınlar üzerinde ilgisi var. Ya bu zaten çok tabii bir şey. Son derece tabii bir şey. İlgisi olmasa bir şey. Allah böyle yaratmış. Bu Ali İmran 14'tü değil mi? Orada Allah-u Teala insanlar için kadından çok güzel, çok süslü, çok hoş gözüktüğünü söylüyor. Kadın kadına da birbirlerini çok güzel görünmek isterler. Hatta birisi bir eve gitse önceki giydiği elbiseyle ikincisine gitmez. Ama bizim iş aklımıza bile gelmez yani böyle bir şey. Çünkü onlar da birbirlerine karşı kendilerini güzel gösterme arzusu içerisinde böyle bir yaratılışları var. Şimdi şeyin bir sözü vardır. Hiç unutamıyorum. Böyle bu başörtüsü konusu 1983'te gündeme gelmişti. Kenan Evren Adana'da bir konuşma yapmıştı. Biz de hemen İstanbul'da bir toplantı yaptık. Ondan bir ay ya da iki ay sonra başörtüsü aleyhinde şey yapmıştı. Devlet başkanı sıfatıylaydı o zaman. 12 Eylül'den sonra. O toplantı Hayrettin Karaman'ın bir sözü vardı. Hiç unutmuyorum. Ya diyor kardeşim, bir tane çubuk al, altına 4 tane tekerlek koy, üzerine de bir çuval geçir. De ki bunun içerisinde bir kadın var. Erkekler sağdan soldan onu görmeye çalışırlar. Kardeşim bunlar da var. Onun için bunun elbisesi şöyleymiş, böyleymiş, onlara uğraşmaya gerek yok. Tabii ki o kendisini güzel gösterecek. Buna da hiçbir mani yok. Allah-u Teala demiyor mu ki şeyde hudu ziynetekum inde kulli mescid. Ziynet nedir? Süslü elbise. Camiye giderken süslü elbisenizi giyinin diyor Allah. Çuval giyinin demiyor ki. Giyinsin. Beğendiği elbisesini, hoşlandığı elbisesini giyinsin. Bakın orada bir renk ayrımı, efendim kumaş farkı, şu bu falan yok. Sadece tanınsınlar. Nasıl da namuslu. Ahlaksız erkekler bundan bana şey yok. Bir de yaratılışta erkekler örtülü kadına daha çok değer verirler. Yani fıtraten böyledir. Onu rahatsız etme. Onun için ayetin devamında diyor ki فَلَا يُؤْذَيْنَ eziyet edilmesinler. Laf dokundurulmasın. Onlar rahatsız edilmesinler diyor. rahatsız etme de başkası tarafından. İşte şeyde de birlikte yemeniz de bir sakınca yoktur diyor. Yiyecekten yani kadın ağzına atıp yiyecek tabii. Su içecek. Tabii ki burnunda koklayacak. Ve efendim işte şimdi bu şimdi bir örtarın şey yap, böyle şey yapmışlar. Kadın böyle mi yemek yiyecek? Nasıl yesin zavallı ya? Büyük bir işkence ya. Büyük bir işkence. Ha kendi arzusuyla ne yapıyorsa yapsın ama bu bir dinin emridir derseniz o olmaz. Ben böyle seviyorum. E seviyorsan yap, ne yapıyorsan yap, bana ne. İşte bak Allah ne dedi? Hep beraber yiyebilirsiniz. Peki tek bir kaptan mı? İster tek kaptan, ister ayrı ayrı kaptan, sana kalmış. Olur. Her birinize bir tane tabak da olabilir. Ortaya koyarsınız. Hep beraber de yiyebilirsiniz. Efendim ben ayrı yemek ya. Tamam ayrı ye. O da olur. Bak ne dedi burada? Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemi'an veştate. Birlikte ya da ayrı ayrı yemenizde bir günah yoktur. Dün bir şey sen mi söylüyordun? Yahya Hoca mı söylüyordu? Bu ayeti kelimeyi başka tarafa çekmek isteyenler varmış.
Ya bu aile bireyleri kendi içerisinde tek tek veya ayrı ayrı yiyebilirler. Ayet bunu söylüyor diyorlar.
Aile bireyleri derken kim oluyor?
Yani anne baba çoluk çocuk evde birlikte de yiyebilirler ayrı ayrı da. Yoksa işte arkadaşların evlerine gidildiğinde öyle birliktelik yok.
Hemen şey ya da arkadaşınız ifadesini hemen arkasından yani söyledi.
Arkadaşınızın evine gidip orada da siz ayrı o ayrı yemeyecekmişsiniz yani. Birlikte de yiyebilirsiniz, ayrı ayrı da
tamam,
yiyebilirsiniz.
Arkadaşımızın evinde olur ama
aileler yani kadınla erkekli bir arada değil.
Ha.
Erkekler.
Ama burada hep bakın, hep öyle öyle şey diğer ayetlere baktığımız zaman mutlaka kadın erkek var burada ve arada Allah mahremiyet koymuş ki rahatlıkla giriş çıkış olsun. Arkadaşlarda mahremiyet yok ama sen güvendiğin, şey yaptığın kişi o zaman da orada sizi kıskanacak hani hadis-i şerifte var ya birbiri aralarında evlenme yasağı olmayan iki kişi baş başa kalmasın üçüncüsü şeytan olur. O değil. O şartları yerine getirirsiniz. Böyle kadın erkek baş başa kalmazsınız da yanında başka kimseler de olur. O zaman gene beraber yersiniz. Yani birlikte yerken kadınlarla kadınlar ayrı erkekler ayrı olabilir. Herkes de ayrı olabilir ama beraber de olabilir. Biz bu ayetleri kendi keyfimize uydurma hakkına sahip değiliz. Şimdi netice olarak şunu net olarak ortaya koyduk. Evlere giriş çıkış kuralları var. Mutlaka selam vereceğiz. Selamdan önce izin isteyeceğiz. Girebilir miyim? Sen kimsin? Benim. Hayır. Anlat kendini. Ben falanca kişiyim. Karşı taraf tanısın. Tanıdıktan sonra kapıyı açarken biraz kenarda dur, içeriği görme. Ondan sonra buyur dendiği zaman girersin, müsait değiliz dendiği zaman gidersin. Adam kapıyı açmadan da müsait değiliz diyebilir, açtıktan sonra da diyebilir. Müsait, ne demek müsait değiliz? Ya bak de nereden geldim kalktım, sen biliyor musun buraya gelmek için neler? Bana ne? Bana mı sordun? Müsait değilim kardeşim. Bitti. Hiç laf söylemeye gerek yok. Kendini tanıtırsın, selam verirsin. Ondan sonra müsait değilim dendiği zaman peki öyleyse çeker gidersin. Ha, girdiniz, yemek yersiniz. Bak mesela burada bir şey geçti. Belki orada tıpla ilgili olan arkadaşlarımız açısından ilgi çekici olabilir. Hastalar da birlikte yiyebilir demiş oluyor. Öyleyse burada belki konunun tekrar yeniden araştırılması gerekebilir. Tabi hangi hasta? Nedir ne değildir? Tabi bu bizim konumuz olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Evet, inşallah bunlar hayata geçirilir ve hem kendi içimizde aile ilişkileri güzel bir şekilde yürütülür. Bak o kadar geniş ki dikkat ediyor musunuz yani? Ve müthiş bir kaynaşma ortamı oluşuyor. ve insanların müthiş bir şekilde yardımlaşma ortamı oluşuyor. İnşallah bunu kendi içimizde düzgün bir şekilde yürütür ve bütün dünyada örnek oluruz. Hiç kimsenin evine öyle pat diye de girmek olamaz. Bunu da çok iyi bir şekilde kafamıza yerleştiririz. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun.